Ayrım 9.
Beklemiş, günler geçmiş, ne gelen var ne haber. O masum sığırcık yavrusu sevgilisinin gelmediğini görünce yine de dolandırıldığını anlamamış da beni kayboldu sanarak emniyet müdürlüğüne başvurmuş. Akif adlı nişanlım bana mücevher almaya gitti, bir haftadır dönmedi, kayboldu demiş. Benim bulunmamı istemiş, anlatırken de sevgilisinin ölçüsünü de aldığını söyleyince polis kızın hem ihfal edilip hem de dolandırıldığını anlamış. Kim bu Akif? Teğmendi. Sahte teğmen olarak kadınları dolandıranlar kimler? Eh, benim de böyle bir sabıkam var ya. Sabıka defterinde de resmim, parmak izim falan var ya. Dayamışlar sabıka dosyasını kızın önüne. Sahte subay olanların resimleri. Kız kendine subay süsü verenlerin resimlerine bir bir bakmış. Sonunda benim resmimi gösterip işte Akif bu demiş. Eh, polisin eli uzun. O uzun eli uzatıp beni Ankara'da yakalayıp buraya getirmişler. Hepsi neyse de o insana biraz benzer ama daha çok da benzemez olan yaratık neden onca sabıkalı kadın avcısı arasından beni seçti? İşte bunu bir türlü anlayamıyordum. Çilem bu kadarla da kalsa iyiydi. Daha da pek çok çilem varmış çekilecek. Yine o komiserin odasına çağırdılar. Bu kez aynı koltukta başka bir kadın oturuyordu. Hiç olmazsa bu gerçekten kadındı. Güzel değildi ama ne de olsa kadındı işte. Komiser kadını gösterip bu hanımı da tanıyorsun değil mi diye alay etti. Tanımıyorum dedim. Kadın, tuu yazıklar olsun. Hiç olmazsa mesleğinin şerefinden utan demez mi? Hangi mesleğimin şerefiymiş? Ben alt yanı şunun şurasında birkaç ay avukat katipliği yaptım. Hepsi bu. Bu kadın da bana mazlum deyip duruyordu. Mazlum, bana bunu yapmayacaktın mazlum. Bu kadını sahte subay kılığıyla evlenme vaadiyle dolandırmışım. Komisere, ben bu hanımı tanımıyorum demedim. Böyle desem dünkü gibi yine döve döve kemiklerimi kıracaklardı. Başımı önüme eğip sesimi çıkarmadım. Bir hafta içinde 5 kadınla daha yüzleştirdiler. İçlerinden yalnız biri sahte subay kılığıyla kendisini dolandıranın benim olmadığımı söyledi. Ben komiserin odasına girmeden önce artık kadını benim dolandırdığıma inandırmaya nasıl çalışmışlarsa kadın beni görünce Allah var ben yalan söyleyemem bu adam değildi dedi. Kendisini sahte subay olarak dolandırdığımı iddia eden kadınlardan biri o kadar yalancıydı ki benim Ankara'da bulunduğum tarihte kendisiyle tanışmış olduğumu söylüyordu. Gazeteler her gün benim için yazıyorlardı. Biri bin yapmışlardı. Kendisine subay süsü vererek 20'den çok kadını evlenme vaadiyle ihfal edip dolandıran Paşazade. Ünlü kadın avcısı Paşazade'nin dolandırdığı kadınların sayısı her gün artıyor. Bana öyle geliyor ki gazetelerde bu yazıları okuyan kimi zavallı kadınlar beni gerçekten Paşazade sanıp belki evlenebilirler umuduyla belki de dolandırdığım yazılan mallardan kimisine sahip olabilirler diye, efendim beni de evlenme vaadiyle dolandırdı diye emniyet müdürlüğüne başvuruyorlardı. Çünkü gazeteler sahte subay olarak kandırdığım kadınlardan aldığım malları yaza yaza bitiremiyorlardı. Değeri biçilmez tarihi ziynetler, elmaslar, gerçek inciler, altın kemerler, pırlanta taşlı yüzükler, platin gerdanlıklar, yakut taşlı kolyeler, daha neler neler. Kimi kadının çiftliğinin geniş arazilerinin, kimisinin de evinin, apartmanlarının tapusunu üstüme geçirmiştim. Bütün bunlar kadınların iştahını açabilirdi. Belki de kadınların kimisi ruh hastasıydı. Evet, ruh hastaları da olabilirler. Çünkü evlenme vaadiyle kendisini dolandırdığım kadınlardan biri hem çok yaşlıydı hem de bu kadının evli olduğu sonradan ortaya çıkmıştı. Gazeteler dolandırdığım kadınların sayısını 20'ye çıkarmıştı. Ama gerçekte bu iddiada bulunanlar 4 kadındı. Bir kadın da Ankara'dan başvurarak kendisini dolandırdığım iddiasında bulunmuştu. Bu kadınların içinde eli yüzü düzgün, birazcık olsun güzelce, hatta sözü söyleşisi yerinde bir tek kadın bile yoktu. Onlarla yüzleştirildiğimde ilkinde yaptığım gibi tanımadığımı söylemiyordum. Çünkü nasıl olsa polisi inandıramıyordum. Üstelik boşuna onca dayak yiyecektim. Kendisini ihfal ettiğimi söyleyen bir kadını tanımadığımı söyleyince sorgumu yapan polis. Ulan şimdi tanıştırdık ya seni, hala utanmadan tanımıyorum diye yalan söylüyorsun diyerek benimle alay etmişti. Mahkemede, ben bu kadınların hiçbirini tanımam. Hayatımda bir kere bile yüzlerini görmüş değilim. Bu işte bir yanlışlık var efendim. Olsa olsa bu hanımlar beni başka birine benzetiyor olmalılar demiştim hakime. Hakim alaylı alaylı gülümseyerek, bu hanımların hepsi de mi seni başka birine benzetiyorlar dedi. Hakimin yerinde olsam ben de onun gibi düşünürdüm. Adam haklı. Savcı adli sicilimin getirilmesini istemişti. adliyeden gelen sicilimde daha önce de sahte subay olarak bir kadınla zina yaparken suçüstü yakalandığım bildiriliyordu. Sabıkam ortaya çıkmıştı. Cezaevindeki en rahat günlerimi o zaman geçirmiştim. Çünkü kendilerini dolandırdığımı iddia eden kadınlardan ikisi her hafta ziyaretime geliyor, bana yiyecek, giyecek her şeyi getiriyorlardı. Bunlardan biri emniyet müdürlüğündeki komiserin odasında, "Ah Akif, yaktın beni, zalim Akif" diye salya sümük ağlayarak ikide bir boynuma sarılan eciş bücüş yamru yumru yaratık. Öbürü de "Mazlum, neden bana bunu yaptın" diyen kadındı. Bunların neden beni ziyarete geldiklerini daha ikinci gelişlerinde anlamıştım. İkisi de benimle evlenmeyi düşünüyordu. Benim mahkum edilmem onların şahsi şikayetlerine bağlı olduğu için şikayetlerinden vazgeçerlerse hapisten kurtulabilirmişim. Ama doğru değildi bu. Çünkü ben yalnız o iki kadını değil, kendime subay süsü vererek onlardan başka daha dört kadını da dolandırmış olduğum için mahkum edilmiştim. Bu kadınların hepsinin şikayetlerinden vazgeçmeleri gerekirdi ki hapisten kurtulabileyim. Altı kadınla birden evlenemeyeceğime göre kurtuluşum yoktu. Bununla birlikte ziyaretime gelen o iki kadının benimle evlenme umutlarını kırmadım. Ama evlenme umudu da vermedim. Amacım bana niçin bu kötülüğü yaptıklarını öğrenmekti. Kendisini teğmen mazlum olarak dolandırdığımı söyleyen kadına ziyaretime geldiği bir gün bunu sordum. Kendisiyle evlenmemi istiyorsa bana gerçeği söylemeliydi. Tam açık olarak söylemedi ama anlamıştım sözlerinden. Onu gerçekten teğmen olduğunu söyleyen biri dolandırmıştı. Hem de çok dolandırılmıştı. Elinden giden çok pahalı ziynet eşyasının acısını unutamıyordu. Benim gibi birçok kadınları dolandırmış olan ünlü bir kadın avcısının yakalandığını gazetelerden öğrenince yeni bir umuda kapılmıştı. Kendi ziynet eşyası nasıl olsa uçmuştu. Bendeki ziynet eşyasından kimilerine kendisinin diye sahip çıkabilirdi. Polisler de kadınlardan aldığım bütün malları geri alacaklarına söz vererek onun umutlarını kamçılamışlardı. Hiçbir kadından ziynet eşyası almadığım için dolandırdığım söylenilen değerli takılardan hiçbiri bende bulunamamıştı. Bu kez de kadın ziynetleri takıları nasıl olsa gitti. Hiç değilse koca olabilecek adam elimden kaçmasın diye cezaevinde ziyaretime gelmeye başlamıştı. İki kadını ayrı zamanlarda ziyaretime çağırdığım için karşılaşmamışlardı. Ziyaret günleri biri öğleden önce öbürü de öğleden sonra gelirdi. Nasılsa bir gün cezaevi kapısı önünde bunlar karşılaşıp kapı açılıncaya kadar gevezelik ederlerken aynı adamı ziyaret ettiklerini anlayınca beni paylaşamamışlar. İkisi de benim kendi nişanlısı olduğumu söyleyerek önce söz dalaşına başlayıp sonra saç saça baş başa birbirlerine girmişler. O bana "Ah zalim Akif" diyen eciş bücüş olanı ötekini az kalsın parçalayacakmış. Kadını yara bere kantel içinde üstü başı parçalanmış olarak elinden zor kurtarıp kaçırmışlar. Eciş bücüş yamru yumru olanın ötekini dövmesi çok normaldi. Çünkü hayatında bir kez erkeği çıplak olarak tanımıştı. O tanıdığı erkek olmasam bile onun yerini tutacak olan beni elinden kaçırmamak için canını dişine takıp hasmını dövmüştü. Her ziyaretime gelişinde anlattıklarını birleştirerek niçin bana iftira ettiğini anlamıştım. Bu zavallı kendini bildi bileli hizmetçilik yapıyordu. O kadar çirkindi ki o yaşına kadar hayatına hiç erkek girmemişti. O yaşına kadar diyorum ama o yaşının hangi yaş olduğunu bilemiyorum. Kurbağa suratından yaşı anlaşılamazdı. Belki kırkını geçmişti. Yıllardan beri hizmetçilikten kazandıklarını altın gümüş takılarına yatırmıştı. Bunları zengin olup daha kolay evleneceği umudu içinde satın alıyordu. Onun bu takılarını elinden almayı gözüne kestiren bir sahteci subay kılığına girerek zavallıyı kandırmıştı. Bir subay hayallerinin bile ötesinde bir koca adayıydı. Bu yüzden de hiç kuşkulanmadan bütün varını yoğunu sahte subaya vermişti. Nişanlısı bunları ondan kuyumcuya ölçüsünü aldırtmak için almıştı. Ölçüsüne göre daha da değerli takılar alacaktı ona. Sahte subay dönmeyince uzun zaman emniyet müdürlüğüne dolandırıldığı için değil, nişanlısının başına bir bela gelmiş olabilir diye başvurmuştu. Emniyet müdürlüğünde elbet dolandırıldığını anlamışlar, sahte subay sanıklarının resimleri bulunan dosyayı önüne koyup "Bak bakalım hangisi?" diye sormuşlardı. Resimlere bakmış, kendisini dolandıranın resmini bulamamıştı. Ya o sahte subayın bu ilk işiydi, sabıkalı olmadığından polis arşivinde resmi yoktu, ya da kadın resmimi görünce beni daha çok beğenmişti. Sanki resimleri önüne koyup hangisi diye sormamışlar da "Seç birini" demişlerdi. O da beni seçmişti gönlüne göre. Çünkü takılarının uçtuğuna yanmıyor, bir kocayı kaçırdığına yanıyordu. O olmazsa ben olurdum. İşte bu yüzden salya sümük ağlayarak ikide bir "Ah Akif, zalim Akif" deyip boynuma sarılıyordu. Bu ikisinin dışında kalan kadınların neden kendilerini benim dolandırdığım yalanını söylediklerini bilemiyorum. Belki de polis hazır benim gibi sahte subaylıktan sabıkalı birini ele geçirmişken kendilerini bir subayın dolandırdığını söyleyen kadınlara resmimi gösterip "İyi bakanım, bu olacak bu" diyerek onları etkilemişti. Belki de bu kadınların kimisi ruh hastasıydı. Başlarından hiç de böyle bir şey geçmemiş olduğu halde bizi bu sahte subay ifade edip dolandırdı diye şikayet etmişlerdi. Böylesi de olabilir. Çünkü bu kadınlardan biri resmimi çeken gazete fotoğrafçılarına ille kendisinin de resmi çekilsin diye yalvarıyor ve resminde güzel çıkması için de boyuna makyaj yapıyor ve baldırlarını gösterecek biçimde pozlar alıyordu. O eciş bücüs hizmetçiye beni bir ziyaretinde "Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz, onca sabıkalı resmi içinde neden benimkini seçtin?" diye şaka yaptığımda birden şaşırıp şu itirafta bulunmuştu. "Ne yapayım şekerim, içlerinde en yakışıklısı, en adama benzeyeni sendin, seni beğendim." O gün onu "Allah belanı versin, yıkıl git, bir daha da gözüm görmesin" diye kovmuştu. Ama o hala "Aşkımı reddetme, biriktirdiğim daha çok param var, seni hapishanede gül gibi beslerim" diye yalvarıyordu. "Defol, bu kez de hayatımın hazinesini senin için saklıyorum, ben kız oğlan kızım" demez mi? Kan tepeme sıçradı. "İnşallah 1000 yaşına kadar yaşar ve hep kız oğlan kız kalırsın ulan" diye bağırdım. Ağlayarak gidince de öyle bir acıma duydum ki anlatılır gibi değil. Bu benim ikinci sahte subaylıktan hapisliğimdi. Ondan sonra kaç kez sahte subaylıktan, sahte subay olarak dolandırıcılıktan, kadın avcılığından cezaevine düştüğümü kesin olarak bilemiyorum. Belki 20, belki 30, belki daha çok. Artık ünlü bir kadın avcısıydım. Bir tarihte bir gazeteci gelmiş, kadın avcılığı üzerine anılarımı anlatmamı istemişti benden. Ben anlatacaktım, o da yazacaktı. Okurlar benim serüvenlerimi çok merak ediyorlarmış. Anılarım yayınlanırsa gazetenin satışı artacakmış. Bana da buna karşılık para ödeyeceklerdi. Bu genç gazeteciye hayatımda bir kez bile kadın avcılığı yapmamış olduğumu söylediğimde alaylı alaylı gülmüştü. "Bize olsun, yapma paşazade" demişti. Onun bu sözü polislerin aşağılamasından çok daha ağır gelmişti bana. Ama bu genç gazeteciyi bu sözüme inanmamakta haksız da bulmuyordum. 20-30 kez kadın avcılığından cezaevine düşmüş biri hayatında hiç kadın avcılığı yapmadığını söylerse buna kim inanırdı? Sonunda bu gazeteciyle şöyle bir anlaşmaya vardık. Ben ona gerçek hayatımdan kimi şeyler anlatacaktım. O da benim kadın avcılığım üzerine kendiliğinden serüvenler yazacaktı. Yani düpedüz uyduracaktı. Ben bu olaydan insanların yalana ne çok düşkün olduklarını öğrendim. Genç gazeteci uyduruyor, bu uydurmaları gazetede çıkıyor ve gazete kapışılıyordu. Benim de ünüm gittikçe yayılıyordu. Evet, biz insanlar gerçekten çok gerçek dışına, gerçek olmayana ilgi duyuyoruz. Hatta gerçeklerden hoşlanmıyoruz bile. Yalan ne çekici. Gazeteci bana bir de baba adı uydurmuştu. Hem de uyduruk babam Paşa'ydı. Babam Arif Paşa'ydı. Ben Arif Paşazade'ydim. Sülün gibi bir delikanlıydım. Kağıthanedeki kasra girip çıkan sultan hanımlar beni çekiyorlardı. Bir cuma günü Eyüp Sultan Türbesi önüne Naciye ve Emine Sultanlar gelmişti. İki sultan da avludaki sebilin kısmet musluklarını açmışlardı. Kendilerine uygun koca arıyorlar demekti. Bunu fırsat bilip yanlarına sokulmuş, onlarla konuşmuş ve kendimi Yusuf İzzettin'in torunu diye tanıtmıştım. Bu tanışıklıktan sonra saraya girip çıkmaya başlamıştım. Bütün bunlar olabilir mi diye düşünülmüyordu. Doğrudan çok yalana inanmaya hazırdılar. Saraya girip çıkarken baş mabeyicin ile tanışıyorum. Beni çok beğenip manevi evlat yapıyor. Bir gün çifte havuzlarda faytonla dolaşırken Gümüş Suyu Hastanesi baş tabibi Arif Paşa'nın kızı Ruhsar'la tanışırım. Ruhsar'ın babası da Arif, benim babam da. Zavallı Ruhsar, bedbaht Ruhsar. Tam 15 yıl benim tuzağımdan kurtulamaz, veremden ölünceye kadar. Ağıma düşen kadınlar pek çoktur. Hepsi de soylu aile kızlarıdır. Behçet Paşa'nın kızı Muazzez, onunla küçük suda kayıkla gezerken tanışırım. Soğuk Çeşme Telgraf Müdürü Fuat Bey'in kızı Seher Hanım. Hele bu Seher Hanım'la evlenişimi genç gazeteci öyle ballandıra ballandıra yazmıştı ki, okurlar merak içinde kalıp gazeteyi alır almaz önce benim bu anılarımı okuyorlardı. Sırmalı apoletli gemi süvarisi elbisesi giyip Fuat Bey'in evine gitmişim. kendimi Gül Cemal gemisinin süvarisi diye tanıtıp Allah'ın emri ve peygamberin kavliyle kızı Seher Hanım'la evlenmek istediğimi söylemişim. Neden mi süvari elbisesi giymişim? Çünkü Seher Hanım süvarilere, denizcilere çok düşkünmüş. Dünya güzeli bir kız olduğundan görücüler kapısının eşiğini aşındırıyormuş ama Seher Hanım denizci isterim diyor, başka demiyormuş. O zamanlar evlilik imam nikahıyla olduğundan karı üstüne karı alıyormuşum. Ruhsarın üstüne muazzez, muazzezin üstüne Seher. Öylesine yemiş içmişim, har vurup harman savurmuşum ki bu soylu ailelerin servetlerinin dibine darı ekmişim. Köşkler, konaklar, yalılar satılıp savulmuş. Bunların hiçbirini ben anlatmamıştım, ben uydurmamıştım. İstesem de uyduramazdım. Her şeyden önce gazetecinin yazdığı bu anılar tarih bakımından uymaz, benim yaşımı tutmazdı. Herkes yalana inanmaya gönüllü olduğundan bu anlatılanlara bu adamın yaşı uyuyor mu diye düşünen yoktu. Gazetedeki bu tefrika aylarca sürdü. İlgi gördükçe genç gazeteci uzatıyor, daha çok uyduruyordu. Benim anılarım olarak yazılanlar arasında bir olayı gerçekten ben anlatmıştım. Ama bu da doğru değildi. Baktım ki yalan çok ilgi görüyor, ben de bir yalan uydurmuştum. Bu yalanı dinlemek ister misiniz? Darda kaldığım günler, ne yapacağım diye düşünüyorum. Eh, bizim gibilerin gözü açık, kulağı delik olacak. Kalyoncu kulluğunda bir küçük hallaç dükkanı var. Ben dükkanın önünden ağır ağır geçerken kapıcı kılıklı bir adamla hallaç arasındaki konuşmayı duydum. Kapıcı atılacak şilteler için hallacı yakındaki bir apartmana çağırıyordu. Hallaç da çok işi olduğundan ancak ertesi günü gidebileceğini söylüyordu. Bu konuşmalara hemen kulak kabarttım. Yalnız buna değil, dolandırıcılık mesleğimiz gereği biz bütün konuşmalara kulak kabartmalıyız. Usta bir dolandırıcı isterse başkalarının her konuşmasına kulak kabartarak konuşmasını dinlediği herkesi dolandırabilir. Başlangıçta kapıcıyla hallacın konuşmalarından yağlı bir iş çıkarabileceğimi düşünmemiştim bile. Ama kapıcı döşeklerini attırmak isteyen madamın acele ettiğini söyleyince aydım. Bir kadın, bir apartmanda. Madam dediğine göre de yabancı bir kadın. Tam iş saati olduğuna göre kocası işinde, madam evinde yalnız olabilirdi. O zamanlar polisin yabancılar üzerinde baskısı çoktu. Yalnız yabancıların değil, azınlık olanların bile polisten ödü patlardı. Bırak azınlığı, çoğunluktan olsan ne olacak? Polis baskısı herkese çok ağırdı. Ama ille de azınlıklara. Hallaç ertesi sabah erkenden geleceğini söyledi. Kapıcı da evin adresini söyledikten başka bir de yerini güzelce anlattı. Dolandırıcının belleği kuvvetli olacak. Oradan sıyrılıp doğru o apartmana. Kapının üstünde yabancı adı gördüm. Orası olacaktı. Çaldım zili. Kapı açılmadı. İçeriden yabancı ağzıyla bir kadın sesi duyuldu. Kim o? Madam, hallaç geldi. Hallaç istiyor musunuz? Kapı açıldı. Kapının açılmasıyla ben de bittim. Allah Allah. Evet, kadının güzeli olur ama böyle soluk kesici güzel de mi olur? Evet, soluk kesici. Karşımda bir alev dikilmiş sandım. O alev mavi ipekten bir sabahlığa sarılmışsa da kuğu boynu göğsünün yarığına kadar açıkta. Çıplak ayakları yine mavi ipekten pomponlu terlik içinde. Ben hallacım dedim. Hallaç iki eli boş gelir mi? Hani neyle atacağım yünü pamuğu? Kadın cin gibi. Nerede aletin diye sordu. Hele bir atılacak yatağı yorganı görelim. Pazarlıkta uyuşalım. Aletimi dükkandan alır gelirim dedim. O zaman beni içeri aldı, kapıyı kapadım. Kadını görmeden önce benim niyetim evde kendisinden başka kimse yoksa siyasi polis olduğumu, arama yapacağımı söylemekti. Biliyordum ki polis olduğumu söyleyince hiçbir suçu olmasa bile eli ayağı titreyecekti. Ben de gardırobu, dolapları, gözleri, komodinleri, büfeleri her yanı didik didik araştırıp Allah ne verdiyse yükte hafif, pahada ağır olan ne varsa derleyip toparlayıp gidecektim. Ama kadını görünce niyetimi büsbütün bozdum. Mücevherleri, takıları alıp da bu kadını boş bırakmak olmazdı. Yalnız nasıl etmeliydim de kadını bağırtıp çağırtmadan bu işi gönül rızasıyla yapmalıydım. Kadın Yahudiydi, ancak 25 yaşında vardı. Çok zengin oldukları evdeki eşyadan belliydi. Nerede atılacak yatak yorgan diye sordum. Kadın önüme geçip yürüdü. Efendim, yürümüyor, akıp süzülüyor önümde. Ve süzülürken de iki yana bir dalgalanması var. Baktıkça eriyorum ki neredeyse eriyip yerlere yıvışacağım. Yatak odasına girdik. O yatak odasının kokusuyla az kaldı bayılacaktım. Cennetin de kokusu işte böyle olur ancak. Elimi cebime atıp bir karton çıkardım. Kadına doğru uzattım. Polis, hallaç diye evinize girdim, arama yapacağım. Bu kez bayılma sırası kadına geldi. O kayısı derili çil yüzü birden aka kesti. Gardıroba dayanmasa düşecekti yere. Ah, dayanmasaydı da sözde düşmesin diye tutsaydım. Polis kimliği diye kadına uzattığım nereden elime geçmişse banliyö trenlerinin basılı tarifesiydi. Ama Yahudi kadının polis dedikten sonra uzattığım şeyin ne olduğuna bakacak hali kalmamıştı. Arayacağım dedim. Yahudi ağzıyla arayın dedi. Önce üstünüzü arayacağım, eller yukarı dedim. İki elini yukarı kaldırınca cennetin nizamiye kapısının perdesi açılır gibi o mavi sabahlığın önü açıldı. Yahu bu kılıkta kadının üstünde polis ne arayabilir? Ama benim maksadım kadının karşı koyup koymayacağı, bağırıp bağırmayacağını anlamaktı. Anladım ki ne kadar korksa da kadının baş eğeceği yok. Sanki ateşe değiyormuşum gibi koltuk altlarında ellerimi dolaştırıp çektim. Artık yalvarıp yakarıp kadını merhamete getirtmekten başka çare yoktu. Ben de öyle yaptım. Sevaba gireceğini söyledim. Bir garibi sevindirmesini söyledim. Ama her ne dedimse taş yüreği yumuşamadı. Hatta üstüne bir yumuşak gidişimde birden elini telefona attı. Önlemeye kalksam bağıracağını, çığlık atacağını anladım. Peki peki, bırak telefonu, gidiyorum dedim. İnsana böyle zamanda etse etse ancak Allah yardım edebilir. Allah'tan başkasının böyle zamanda yardıma gücü yetmez. Bana da Allah yardım etti. Kadına hallaç olmayıp polis olduğum söylediğim halde biraz daha konuşabileyim diye karyolanın üstünden yorganı kaldırıp atılacak yatak bu mu dedim. Evet dedi. Bu kez yatağı kaldırdım. Altta bir yatak daha vardı. İlk yatağı kaldırınca iki yatağın arasında ne görsem iyi. Hey kurban olduğum Allah! Fakirin yardımına senden başka kim gelir? İki yatağın arasında bir bayrak görmeyeyim mi? Birden yüzüme asıp ve kaşlarımı atıp bu ne diye bağırdım. Kadın yelde ak kavak yaprakları gibi tir tir titreyerek yine o Yahudi ağzıyla bayrak dedi. Bayrak ha, ulan bu ne bayrağı? Bizim bayrak diye inledi. Ne demek bizim bayrak? Söyle o bayrak ne bayrağı? Türk bayrağı. Tamam Türk bayrağı, neye yatağın altına koydun Türk bayrağını? Cumhuriyet bayramında, zafer bayramında, bütün bayramlarda biz Türk bayrağı asarız. Bayrak ütülü dursun diye oraya koydum. Yahudi kadının Yahudi ağzıyla konuşmasına az kaldı gülecektim. Gülünce de işin ciddiyeti bozulacak, kadın artık korkmayacaktı. Bayrak diyemiyor, baryak diyordu. Bayram yerine baryam diyordu. Ütülü demek için yutulu diyordu. Kocan var mı? Kocası olunca kendisini acıyacağımı sanarak sevinçle var diye bağırdı. Bu yatakta kocanla beraber mi yatıyorsunuz? Evet. Demek Türk bayrağının üstünde her gece kocanla beraber yatıyorsun, öyle mi? Söyle çabuk. Evet. Türk bayrağı altınızda, bayrağımızın üstünde yatıyorsunuz ha? Sesini çıkarmadı. Tir tir titriyordu. Kocanla sen bu yatakta gecelerini yapıyorsunuz? Yatıyoruz. Anladık, yatıyorsunuz. Yatınca ne yapıyorsunuz? Uyuyoruz. Ulan boyuna uyuyor musunuz? Başka? Başka ne yapıyorsunuz ha? Türk bayrağının üstünde ne yapıyorsunuz? Hiç. Bir şey yapmıyoruz. Ulan nasıl bir şey yapmazsınız? Kocanla her gece sabaha kadar kardeş kardeş mi yatarsınız? Susuyordu. Bu yatakta şapmıyor musunuz siz ulan? Başını eğdi. Ya demek Türk bayrağının üstünde şaparsınız ha? Doğru, telefona gittim. Alıcıyı kaldırıp, söyle ulan ben şimdi sana ne yapayım? Hem de Türk bayrağının üstünde. Söyle çabuk, ne yapayım şimdi ben sana? Kadın başını eğdi. Ne istersen yap dedi. Söyle söyle, şimdi ben sana ne yapayım? İstediğini yap. Tamam, yola gelmişti. Hem de kadının gönül rızasıyla. Artık bağırıp çağıramazdı. Madem ki kadın kendisi istediğini yap diyordu. Böyle bir kadını reddetmek erkekliğe sığmazdı. Yataktan kalkarken baryak altımızdaydı dedi. Bozuldum. Ben Türk olduğumdan olabilir dedim. Ama polislik görevimde ihmal ettiğimi sanmayın. Evin bütün girdisini çıktısını aradım. Ufak tefek ama pahalı ne buldumsa cebime indirip çıktım evden. Ah kafa işte. O arama taramayı yapmayıp evden bir şey almasaydım, her istediğim zaman, elbet kocasının evde olduğum olmadığı zamanlar, o güzel kadının misafiri olabilirdim. Gazetede yayınlanan anılarım içinde, daha doğrusu benim anılarımmış gibi o genç gazetecinin uydurdukları içinde, okurların en çok ilgisini çeken benim uydurduğum bu bölüm olmuştu. Hatta o gazeteci bana, aman paşazade demişti, iyi ki sen gazeteci olmamışsın, hepimize taş çıkartırdın. Ben de ona şu karşılığı vermiştim. Ben sabıkalı bir dolandırıcıyım, bu yüzden de dolandırdığım zaman bir tek kişiyi dolandırırım. Ama sen gazeteci olarak yazdığın gazetenin bütün okurlarını, binlerce, on binlerce kişiyi birden dolandırıyorsun. Onun için ikimiz de aynı meslekteniz ama bu meslekte sen benden daha baskınsın. Sahte Alman Müslümanı. O başka türlü. İyi kızdı zavallı. Bakınız nasıl oldu. Hapishaneden çıktıktan sonra daha o zaman umutlarımı yitirmemiştim. Ama büyük kentte yaşamaktan da korkar olmuştum. Sabıkalı olduğumdan yine başıma bir bela gelebilirdi. Onun için İstanbul'dan uzaklara gittim. Birçok yerleri dolaştım. Ama nereye gittimse insanlar beni açık bıraktıkları o tek yola sokmaya çalıştılar. Ben o tek yola sapmamaya çalıştım, onlar beni itmeye. Anadolu'da pek çok yerleri dolaştım. Nereye gittimse kendime o tek yoldan başka yol açamadım. Yavaş yavaş umudum da kırılıyordu. Cebimdeki parayı verip aldığım biletle bir gecelik tren yolculuğundan sonra bir istasyonda indim. Kent istasyondan 45 dakika kadar içerideydi. Hiç param yoktu. Yürüyerek kente gittim. Yorgun ve açtım. Kent yeni uyanıyor. Dükkanların kepenkleri yeni açılıyordu. Bir cami önüne gelmiştim. Cami avlusuna girdim. Muslukta yüzümü yıkadıktan sonra avlu duvarının dibine oturdum. Ne yapacağımı düşünmeye başladım. Burada ne kadar kaldığımı bilemiyorum. Uyuşmuş gibiydim. Belki de uyuyakalmıştım. Yanı başımda "Esselamün aleyküm" diyen bir sesle uyandım. Döndüm baktım, sakallı ama genç bir adam. Ancak 40-45 yaşlarında. Çok canım sıkılıyordu. Konuşmak istemediğim için selamına karşılık bile vermedim. O bir daha "Esselamün aleyküm" dedi. Yine aldırmadım bu kez. "Duymuyor musun, selam veriyorum, Allah'ın selamı" dedikten sonra "Esselamün aleyküm" diye çok daha yüksek sesle bağırdı. Hiç aldırmadım. Sakallının yanına bir adam daha geldi. "Kimmiş?" diye sordu. "Bilmem, yabancı, besbelli, hiç konuşmuyor." "Sağır mı yoksa, sor bakalım." "Besbelli sağır." Açlıktan, susuzluktan konuşacak, bunlarla gevezelik edecek halim yoktu da ondan susuyordum. Sonradan gelen adam elini ağzına boru yapıp kulağımın dibinde bağırdı. "Duymuyor musun, ağır mı işitiyorsun?" "Ya" diye baştan sağma bir cevap verdim. "Nereden geliyorsun?" Yine "ya" dedim. Birkaç kişi daha başıma toplanmıştı. Son gelen "kimmiş?" diye sordu. Sakallı "bilmem" dedi, konuşmuyor. Bir "ya ya" diyor, "ya"dan başka bir şey demiyor. "Ya ya" mı diyor, "sakın bu Alaman olma ya." "Tamam, hem de Alamandır. Bu Alaman millete hep ya ya der. Öyle değil mi Hüsin Çavuş? Sen daha iyisini bilirsin." Yaşlı bir adam "öyledir" dedi. "Boyuna ya ya diyorsa Alaman gavurudur. Alaman gavuru gavurun iyisidir." Başka birisi "evet" dedi, "bu herif halis Alaman. İşte elbisesinden de belli." Konuşmaları hoşuma gidiyor, gülesim geliyordu. Bir kez baştan konuşmamış olduğum için sonradan bir türlü konuşamıyordum. İşi sağırlığa ya da gerçekten Alamanlığa vuracaktım. Başımdaki kolonya şapkayla diz yerlerine meşin yama vurduğum eski kadife pantolondan beni bir yabancıya benzetmişlerdi. "Hiç kuşkunuz olmasın, Alaman bu. Elbisesi ortada işte, gösteriyor." Biri bana sordu. "Alaman mısın sen yoksa?" "Ya ya." Çevresindekilere döndü. "Alamanmış herif yahu, ondan konuşamıyor. Biz de herifi sağır sandık boşuna. Peki bir Almanca bilen yok mu? Yahu bu Almanlarla birlik harbe girdim dersin Hüseyin amca. Hele konuş bakalım. Sor ki neden buraya düşmüş bu Alaman fukarası." "Hüseyin amca" dedikleri adam "aradan yıllar geçti" dedi. "Bildiğim Almancayı da unuttum gitti." "Yahu unutulur mu? Unutulmaz mı? Hem benim bildiğim askeriyenin Almancasıydı. Alamanın sivil kısmı. Askeriyeden Alamanla konuşmak için yanında tercüman gezdirir." "Onu bunu bırakın yahu. Bu Alaman fukarasını cami köşesinde mi bırakacağız şimdi?" Bu sırada karşı dükkanlardan bir adam koşarak geldi. Soluk soluğa sordu. "Yahu bu adam Alaman mıymış?" "Alamanmış." O koşup gelene oradakilerden biri sordu. "Ne oldu Ömer Efendi?" "Ne olacağı var mı hemşehriler? Sabah erkenden dükkana geldim. Besmeleyi çekip kepengi açarken bir de karşıya baktım. İşte bu Alaman. Caminin musluğunda abdest alıyor. Alaman olduğunu bilmediğimden acep bu din ehli yabancı nereden ola dedim kendi kendime. Cami avlusundaki musluklardan birinde yüzümü yıkamıştım ya, artık abdest aldım olmuştum. Kalabalıktan biri Ömer Efendi'ye sordu. "Namazda kıldı mı yoksa?" Ömer Efendi "kıldı" demez mi? "Evet kıldı, daha kuşluk vakti. Cami kapısı kapalı olduğundan aha şurada çayırın üstünde namazını kıldı." "Esrahtan namaz mı Ömer Efendi?" "Yok değil, tam tamına namaz değildi. Namaza benzetiyordu hani." İçlerinden biri "yoksa bu Alaman fukarası buraya Müslüman olmaya gelmiş olmasın hemşehriler" dedi. "Evet öyledir, hiç şüpheniz olmasın. Yoksa sabahın kör karanlığında bizim camide işi ne? Demek Müslüman olmaya gelmiş." Ömer Efendi bana sözüm ona bir Alman'a anlatır gibi elleriyle, başıyla, gözleriyle de kelimelerine yardımcı olarak sordu. Sen Müslüman, Müslüman sen, olacak, Müslüman olacak, he mi? Öyle zor duruma düşmüştüm ki bir türlü vatandaşlar ben Müslümanım, adım da şudur diyemiyordum. Bir kez baştan onlarla konuşamamış her sorduklarına ya ya demiştim. Şimdi Türkçe konuşsam deminden beri kendileriyle alay ettiğimi sanacaklardı. Nasıl olsa biraz dinlenip buradan çekip gidecek değil miydim? Karşımda çömelmiş, sen Müslüman diye soran Ömer Efendi olduğunu öğrendiğim çember sakallı adama. Ya dedim. Bir daha sordu. Müslüman olacaksan, ya böyle der demez önce Ömer Efendi sonra öbürleri teker teker iki kollarını açarak boynuma sarıldılar. Beni kucakladılar ve öptüler. İster istemez ben de onları öpmek, kucaklamak zorunda kalmıştım. Kalabalık gittikçe artmıştı. İçlerinden biri, din kardeşimizi ağırlamak gerek dedi. Ömer Efendi koluma girip beni oturmakta olduğum çimenin üstünden kaldırdı. Sanki bir Alman anlarmış gibi. Buyurun fakirhaneye gidelim dedi. Kalabalığa da bunun sevabı da bana yeter gayri dedi. Bir Hristiyanı Müslüman yapmak ve Müslüman olduktan sonra da misafir etmek 7 hacca bedeldir. Birlikte yürüdük. Arkamızdan birkaç kişi seslendi. Ömer Efendi yarın da bizim misafirimiz olsun. Akşam yemeğini de biz de yiyelim Ömer Efendi. Dükkanın önünden geçerken Ömer Efendi içeride birisine seslendi. Oğlum ben eve gidiyorum. Beni sorar ararlarsa gayet itibarlı bir misafiri var, eve götürdü dersin. Dar sokaklardan inişli çıkışlı koca koca kaldırım taşları fırlamış yollardan sağa sola saparak epey gittikten sonra bir yokuşa vurduk. Açlıktan neredeyse yığılıp kalacaktım. Yolda Ömer Efendi'nin halinden bana bir şeyler söylemek istediğini anlıyordum ama söyleyemiyordu. Sonunda adın ne senin adın diye sordu. Birdenbire kendime bir Alman adı uyduramadığım için anlamazmış gibi yaptım. Anlaşamadığımıza canı sıkılan Ömer Efendi tesbihini çekerek la havle dedi. Sonra da kendi kendine mırıldanır gibi. Sana burada Türkçe öğretiriz dedi. Yokuştan epey çıktıktan sonra tepede bahçeli bir eve geldik. Ömer Efendi tahta kapının kanadının üstündeki kadın eli biçiminde demirden kapı tokmağına birkaç kez vurunca içeriden derinlerden kim o diye bir ses yankılandı. Ömer Efendi, Asiye aç kızım diye seslendi. Kapı açıldı. Kapının arkasında kimse olmadığından kapının iple açıldığını anladım. Ömer Efendi, ya Bismillah diyerek kapıdan girdi. Bahçeden geçtik. Geniş evin serin taşlığına girince Ömer Efendi, destur misafir var kimse olmasın diye bağırdı. İkinci katta geniş bir odaya girdik. Odanın 3 duvar boyu üstü halılarla örtülü sedirdi. Oturduk. Ömer Efendi dışarı çıktı, az sonra döndü. Biraz sonra da bir delikanlı kalaylı bir sini içinde yiyecekler getirdi. Tüten sıcak sütün buğusu mis gibi kokuyordu. Siniyi açılır kapanır bir 4 ayaklı üstüne koydular. Ömer Efendi, uzaktan gelmişsin açsındır buyur dedi. Sonra da anlayabilmem için sağ elinin parmak uçlarını birleştirip birkaç kez ağzına götürüp getirerek şap şap sesleri de çıkararak yemek yememi işaret etti. Yabancı değilsin, kardeşiz, din kardeşi. Burası senin evin. Sıkılma diye omuzumu okşayıp beni odada yalnız bıraktı ki sıkılmadan rahat yemek yiyebileyim. Karnım doyduktan sonra kendime geldim. Düşünmeye başladım. Bunlara Türk olduğumu nasıl anlatacaktım? Hayır, olmazdı artık. Bir kez iş kendiliğinden baştan bozulmuş, beni Alman sanmışlardı. En iyisi en kısa zamanda bu kasabadan çekip gitmekti. Yaya gitmek zorundaydım, param da yoktu. Ben böylece düşünüp dururken Ömer Efendi yanında bir başka sakallı adamla içeri girdi. Yanındaki adam selamün aleyküm dedi. Az kalsın aleyküm selam diye verecektim ki her iş bozulacaktı. Aley derken aklım başıma geldi, toparlandım. Ömer Efendi sevinerek söyleyecek konuşacak yahu dedi. Bir Almanca bilen olsaydı kasabada hey Allah Türkçeyi öğretiriz ya. Öbür adam, öğretiriz evelallah dedi. Bağdaş kurup sedire oturdular. Bana bakıp bakıp konuşmaya başladılar. Ömer Efendi öbürüne sordu. Acep bu Almancı neci ki? Bu Almanlar ya asker olurlar ya da alim olurlar. Bunun suratına bakarsan bunda asker suratı yok. Bu Alman alimi olacak besbelli. İslam olmak istediğine de bakılırsa muhakkak alimdir. Lakin onların ilmi bizim Müslüman ilmine benzemez hiçbir vakit. Evet benzemez, bu Alman milletinin ilmi hep makina ve mühendislik üstünedir. Evet öyledir, bu Alman'ın suratına bakarsan halis mühendis olduğu belli. Acaba ne mühendisi? Bilinmez, kendi söylemezse bilinmez ve lakin tayyare mühendisine ve de elektrik mühendisine benzer. Kendimi tutamayıp gülecektim. Bu kasabadan hemen gitmezsem bu oyunun sonunun kötüye varacağını anlıyordum. Sakallı konuk ev sahibi Ömer Efendi'ye. Madem Müslüman olacakmış da buraya kadar gelmiş, işi tavsatmamalı. Ne dersin Ömer Efendi? Sıcağı sıcağına hemen müftüye haber salalım. Bir Alman mühendislik alimi geldi. dini mübin ile müşerref olacak demeli. Ömer Efendi bilgiç bilgiç. Dur hele dedi, bu Alman milletinde çok iş vardır. Hele bu mühendislik üstüne bir alim olunca. Misafir sözü ağzından aldı. Evet anladım, bizim kasaba ihya olur birader. Biz bu Alman'ın Müslüman olmaya bizim kasabamıza geldiğini 7 düvele duyuracağız. İstanbul'un gazeteleri hep yazacak. Sakallı misafir. Aman yahu dedi, sen ne diyorsun, iyice şaşırdın mı Ömer Efendi? Böyle bir Alman mühendislik aleminin Müslümanlık için bizim kasabaya geldiği duyulursa Alman'ı elimizde komaz alır götürürler de İstanbul'un üniversite mektebine, mühendishane mektebine hoca yaparlar. İyisi mi biz bu Alman'ın burada olduğunu yabancıdan kimseye duyurmayacağız. Herife bir kere Türkçe öğretsek gerisi kolay. Nasıl olsa kandırır, onu burada alıkoruz. Velakin biz bu Alman'la konuşamadan İstanbul'dan gelirler, Almanca bilen çok alır götürürler. Yahu iyi dedin Şerif Efendi, bu sendeki akıl. Az kala başımıza konmuş devlet kuşunu elimizden kaçıracaktık. Şerif Efendi denilen ihtiyarın verdiği akıl benim de işime geliyordu. İstanbul gazetelerinde işte Müslüman olacak Alman budur diye resimlerim basılırsa yeniden kıyametler kopardı. Ben polise izimi kaybettirmek istiyordum. O sıra oda kapısı tıklatıldı. Bir adam daha geldi. Ömer Efendi cigara uzattı. Az kalsın kullanmıyorum diyecekken kul der demez aklım başıma geldi ama bir kere de ilk gece ağzımdan çıkmıştı. Artık susamazdım. İlk kul dedikten sonra sanki Almanca bir şeyler söylüyormuşum gibi birkaç kez kul, kul, kul diye tekrarladım. Şerif Efendi dedikleri adam bir sevinç coşkusuyla tamam yahu tamam işte hidayete erdi, duymadınız mı kul diyor işte dedi. Ömer Efendi evet duyduk dedi. Tamam kul ne demek, kul hüvallahu diyecek, bilemediğinden diyemiyor zavallı. Kurban olduğum Allah, Alamana bile Müslümanca söyletecek. Ama öbür adam bir Alamanın dil bilmeden kul hüvallahu diyemeyeceğini, herhalde başka bir şey söylemek istediğini anlatmaya çalışıyordu ya boşuna. Şerif Efendi şöyle diyordu ona. Bir bebe doğduğunda dil bilir mi yahu? Bilmez. Ama sonradan bülbül gibi konuşur. Nasıl oluyor? Cenab-ı Mevlam dil bilmez bir bebeği bile konuşturuyor. Öbürü anlamak istemiyordu. İyi ama Şerif Efendi diyordu, bir bebe birden konuşmuyor ki. Kaç yılda dili öğreniyor yavaş yavaş. Hey gafil, sana bu Alman hidayete erdi diyorum. Ne demek bu? Bir bebe doğduğunda hiçbir dili bilmez. Bu Alman kendi dilini biliyor ya, koca Alman'ı bir bebeyle bir tutuyorsun. Allah neye kadir değil ki? Ne isterse de yapamaz. Amenna, orası öyle. Bu görüşte daha epey konuştuktan sonra Ömer Efendi, yol yorgunudur bu herif, ta Almanya'dan geliyor birader. Almanya neresi? Biz bunu yalnız koyalım da uyuyup dinlensin dedi. Bana el işaretleriyle uyuyup dinlenmemi anlattı. İki avucunu sağ yanağına yastık gibi dayayıp gözlerini yumdu, sonra da peykeyi gösterdi. Anladım anlamına başımı salladım. Almanca'da teşekkür ederimin danköşen olduğunu neredeyse duymuşum. Danköşen dedim. Ömer Efendi sanki yüksek sesle bağırırsa Alman olan anlarmış gibi o da bildiği kadar Alman aksanı ile Türkçe olarak bağırdı. Lazım bir şey sana, bağıracaksın kapıdan, anladın mı? Başımı salladım. Odadan çıktılar. Gerçekten yorgun ve uykusuz olduğum için PK'ye uzandım. Okulda keşke Almanca okumuş olsaymışım. Hiç olmazsa birkaç Almanca cümle öğrenmiş olurdum da büsbütün afallamazdım. En büyük korkum Almanca bilen birisini bulup karşıma getirmeleriydi. Geceyi burada geçirip sabah erkenden kimsecikler uyanmadan buradan basıp gitmekti niyetim. Yine hayallere dalmıştım. Eskisi kadar büyük hayaller arkasında değildim. Milyoner olmayı falan düşünmüyordum artık. Tek amacım kendi halinde namuslu bir vatandaş olarak yaşamak, her nasılsa elimde olmadan yolundan çıkmış olan hayatımı yeniden düzenlemekti. Başıma ne belalar gelmişti. Geçmişimi düşüne düşüne gelecek içinde kafamda projeler kurarken uyuyakalmışım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum ama kendimi rahat ve dinç duyduğuma göre epey uyumuş olmalıydım. Kapı gıcırtısıyla uyandım, doğruldum. Baktım bir köy delikanlısı yere sofra kuruyor. Ben tedirgin olmayayım diye ayaklarının ucuna basarak odada yürüyor. Örtüyü yaydı, yer sofrasını kurdu, üstüne yemekleri koydu, çıktı. Rüyada mı yaşıyordum nedir? Bunca Müslüman yoksulluktan, açlıktan kıvranırken bir tek Hristiyan Müslüman oldu diye ona gösterilen bu itibarın nedenini bir türlü anlayamıyordum. Bir güzel karnımı doyurdum. Biraz sonra da delikanlı geldi, sofrayı toplayıp götürdü. Helaya gidecektim ama nasıl sormalıydım Hela'nın nerede olduğunu? Odadan çıktım. Bir kız sofadan bir demet ışık gibi kayıp geçti. Belki biri baktığımı görür diye ben de arkasından iyice bakamadım. yalnız çok güzel bir hayal gözlerimde bir an şimşek gibi çakıp kaybolmuştu. Geniş sofaya açılan kapılar vardı. Bu kapılardan birinin tokmağına peşkir asılmış olduğuna göre hela orası olmalıydı. Peşkiri de Alman gavuru anlasın diye koymuş olmalıydılar. Odaya döndüm, karnım doymuştu, uykumu almıştım. Yorgunluğum kalmamıştı. Pencereden baktım, önde yemyeşil bir ova seriliyordu. Ova ile kasaba evlerinin arası sık ağaçlıktı. Ömer Efendi'nin evi de meyve ağaçlarıyla dolu bir büyük bahçe içindeydi. Şu adamlar Müslüman olacak, Alman diye bana bu kadar itibar edeceklerine işsiz güçsüz kalmış, namusuyla çalışıp hayatını kazanmak isteyen bir Türk olarak beni kabul etselerdi de, şu güzel kasabada bana da küçücük bir iş verselerdi ya, bir an düşündüm. Ben bunlara Alman değilim. Türk'üm desem ne olur? Herhalde iyi bir şey olmayacaktı. Belki de beni döve döve kovarlardı ya da jandarmaya teslim ederlerdi. Oysa ben onlara kendimi Almanım diye tanıtmış değildim ki. Pencereden seyrettiğim bahçe o kadar hoşuma gitmişti ki biraz bahçeye çıkayım dedim. Odada bunalmıştım. Bahçeyi seyrettiğim pencere kapının bulunduğu duvara bitişik ve kapıya yakındı. Kapıyı açar açmaz, aman Allah'ım keşke açmasaydım kapıyı. Demin sofada gördüğüm kız kapının önünde ve eğilmişti. Zavallı. Alaman gavurunu merak etmiş de onu kapı tahtası çatlağından gözetlemeye çalışıyor olmalıydı. Önünde dikildiğim pencere yanda olduğu için kapıyı açmaya geldiğimi görüp kaçamamıştı. Kapıyı açınca kız yel gibi geçip gitti. Utancımdan yüzüme ateş bastı. Bahçeye çıkmaktan vazgeçtim, yine odaya kapandım. Akşama doğru Ömer Efendi'nin "Destur, destur" diye bağıran sesini duyunca sevindim. Destur dediğine göre yalnız değildi. Ayak sesleri kalabalıktı. Odamın kapısı açıldı. Ömer Efendi hepsinden yaşlı bir adamı "Buyur Müftü Efendi" diye önden aldı odaya. Sonra 5 kişi daha geldi. Biri sabah gördüğüm Şerif Efendi'ydi. Müftü, "Esselamun aleyküm" dedi. Ne yapacağımı ne söyleyeceğimi bilemedim. Müftünün elini sıksam mı öpsem mi? Hey Allah, bir belaya kaldım ki. Nasıl olsa sabah buradan basıp gidecektim. Sabaha kadar susu verirdim. Sarılıp müftünün elini öptüm. "Müftü, Allah hidayet nasip eylesin" dedi. Hepsi oturdular. Bana bakıp kendi aralarında konuşuyorlardı. Şerif Efendi, "Yüzünde nur var" dedi. "Bunun Müslüman olacağı önceden belliymiş. Hiç şunda kafir suratı var mı?" Hep birden gülümseyerek yüzüme baktılar. Müftü, "Kalbine hidayet erişince yüzünde nur tecelli eder" dedi. Bu arada ertesi günü benim müftülükte İslamlığı kabul işlemimin törenle yapılmasına karar verildi. Konuklardan biri, "Önce buna Türkçe'yi öğretmeli" dedi. "Bu Alman milletinin zihni evveldir, hemen öğreniverir. Ondan sonra da burada bir iş bulmalı. Elbet görevimiz, din kardeşimiz. Bir din kardeşi daha kazandık." İçimden sanki çok eksikti de diye geçirdim. Bu adamlar sürünen bunca din kardeşlerini hiç görmüyorlar mıydı bilmem ki. Müftü, "Evet" dedi, "iş güç sahibi etmeli, sermaye vermeli. Ondan sonra da ev bark sahibi etmeli, evlendirmek gerekir." Müftü son sözünü söylerken oradakiler hep Ömer Efendi'nin yüzüne bakıyorlardı. Kapı açıldı, akşam sofrası geliyordu. Herkes sofranın etrafına dizilip bağdaş kurup oturdu. Bana da müftünün solundaki minderi verdiler. Müftü, "Bu Almanlar" dedi, "böyle bizim gibi hepsi bir çanaktan yemeye alışkın değildir. Bunlar her biri ayrı ayrı tabaktan yer." Ömer Efendi, "Allah Allah" dedi, "hak dinini kabul edecekse adetlerimizi öğrensin." Öbürleri de, "doğru doğru" dediler. Müftü kollarını sıvayıp kaşığı eline aldı. "Bismillah" deyip tahta kaşığı ortadaki kaseye daldırdı. Çorbaya girişti. Bana da tahta bir kaşık uzatıp anlarmışım gibi, "buyurun buyurun" dediler. Daldık çorbaya, arkadan et. Onlar gibi hiç yadırgamadan ortadaki yemeğe kaşık çalmama memnun oluyorlardı. Yemekten sonra benim için her şeyi kararlaştırdılar. Ertesi sabah hak dinini kabul edecek, sonra da 1-2 gün içinde sünnet edilecektim. İçimden gülmek geldi, kendimi zor tuttum. Bereket versin yemekten sonra hiç oturmadılar. Misafir yorgundur düşüncesiyle Allah rahatlık versin diyerek çekilip gittiler. Onların arasında Türkçe bilmezmişim gibi konuşmadan durmak zor oluyordu. Hemen yattım. Sabahleyin gün ağarmadan kalkıp buradan kaçmak niyetindeydim. Ama gece bir türlü gözümü uyku tutmadı. Sabahleyin de uyuyakalmamış mıyım? Gözümü açtığım zaman çoktan güneş çıkmıştı. Hemen kalktım, giyindim, ayaklarının ucuna basarak dışarı çıktım. Kapıyı açar açmaz yine o kızı orada görmeyeyim mi? Kız koşarak kaçtı. Artık geriye dönemezdim. Merdivenden inerken kızım, "Baba, baba, Alman gidiyor baba" diye bağırdığını duydum. Başım yeni bir belaya girecek diye içime bir korku düştü. Adımlarımı hızlandırdım. Sokaklarda tek tük insanlar vardı. Kasabanın dışına çıksam ya koşarak kaçacak ya bir çalı arkasına saklanacaktım. Az sonra korktuğum başıma geldi. Arkamdan Ömer Efendi bağırıyordu. Hey, hey yahu! O da herhalde koşuyor olmalıydı ki sesini gittikçe yakından duyuyordum. Koşarak kaçamazdım ya, Ömer Efendi'nin sesi daha da yakınlaşmıştı. Kendi kendine şöyle söyleniyordu. Hey Allah, bu gavurun adını da sorup öğrenmedik ki. Hey arkadaş, nereye yahu din kardeşi? Biri bak yahu, dur bir de herif, nereye sabahın bir vakti? Dur yavaşla yahu, göğsüm daraldı, beni öldüreceksin. Ulan alaman dur. İster misin evinden bir şey aşırıp kaçtığımı sansın da bütün kasabalı arkamdan kovalasın? Dursam bir türlü, kaçsam bir türlü. Dursam belki de Türkçe bildiğimi anlayacaklar. Yokuşu inip pazar yerine gelince camiyi görür görmez aklıma bir kurnazlık geldi. Daldım cami avlusuna, düğüm yattığım gibi musluklara gittim. Ömer Efendi de yetişti, gülerek sanki anlarmışım gibi. Yahu söylesene bire din kardeşi camiye gideceğim diye. Bizi korkuttun kardeşlik. Hey Allah, sen bu alamanın kalbine bir hidayet eriştirmişsin ki herif bizden Müslüman, sabahtan camiye koşuyor. Ses, el, göz, ağız işaretleriyle bana İslam dinini kabul etmeden camiye gelinemeyeceğini, ibadet edilemeyeceğini anlatmaya çalışıyordu. Ben de anlamış gibi yaptım. Birlikte eve döndük. Buradan kolay kolay kurtulamayacağımı anlamıştım. Artık işi oluruna bıraktım. O gün öğleden sonra müftülüğe gittik. Büyük bir kalabalık önünde ve müftünün huzurunda onun dediklerini tekrarlayarak kelime-i şehadet getirdim. Elimden geldiği kadar Alman gibi şehadet getirmiştim. Müftü dualar okudu, Müslüman olmuştum. İkinci Müslümanlık.